İnce Mehmet 3, Yaşar Kemal.
Ayrım 70.
Murtaza da sesini Arif Sayın Bey'den daha çok yükseltti. Görsün İnce Mehmet dedi, görsün o kan içici, görsün ne demektir Kırkgöz Ocağı'nın son ermişi de, hem de en mübarek kadınını öldürmek ne demektir? Kırkgöz Ocağı onu kötürüm etmez mi? Kırkgöz Ocağı onun bütün bedenini kurtlandırıp kıvıl kıvıl eden kurtlara yem etmez mi? Yalnız kemiği kalaraktan kemikleri birbirine vurarak çatırdamaz mı? Ya Türkiye Cumhuriyeti yüzbaşısı, vatan onbaşısı öldürdükten sonra o kan içiciyi yakalayarak kasap çengellerini asmaz mı? Atamız kuyucu Murat Paşa gibi. Murtaza çok coşmuş, kanatlı sözlere yol vermiş. Daha neler neler konuşacaktı ki Arif Sayın Bey otomobiline bindiğini gördü. Sesini hemen kesti. Arz-ı tazimatta bulunmak için onun yanına önünde ilikleyerek koştu. Eğildi birkaç kere. Arif Sayın Bey ona gülümsedi, otomobil yürüdü. Kasaba ileri gelenleri toplu olarak lan kasabaya yönelmişlerdi. Murtaza Ağa arkalarından yetişti. Bağıra çağıra jandarma komutanlığına kadar Murtaza Ağa İnce Mehmet'in öldürdüklerinin gözlerini nasıl oyduğunu anlattı. Komutanlığa vardıklarında yüzbaşı Gavur Ali'nin köprünün altında ölüleri ilk gören köylülerin ifadelerini aldığını gördüler. Gavur Ali ifadelerin hemen hepsini almış, köylü kalabalığını yollamıştı. Geriye kalan birkaç kişinin ifadesini çabucak alıp Arif Sayın Bey'in huzuruna geldi. Arz edeyim efendim dedi. Bütün ifadeler birbirini tutuyor. Hiçbir aykırı ifade bulamadım. Şimdi efendim, daha gün doğmadan kasabaya gelen, köprüden geçerek ölüleri gören ilk insan yaşlı bir kadındır. O kadın kan içindeki ölülerin başında abalı, kırmızı postallı, şayak şalvarlı, dev gibi iri, elindeki uzun hançerinden kan damlayan birisi görmüş. Adam orada ölülerin başucunda kıpırdamadan duruyormuş. Öteki köylüler de bu kadının söylediklerini teyit ettiler. Sonra ne olmuş? O kıpırdamayan adam nereye gitmiş? Kaybolmuş efendim. Nasıl kaybolmuş? Çok sordum efendim, nasıl kaybolduğunu görmemişler efendim. Evet, iyi ki kaybolmuş. Bulacağız o kişiyi efendim. Bulacaksınız biliyorum, bulunuz. Yalnız biliniz ki Yüzbaşı Faruk Bey'i, Onbaşı Ali Efendi'yi ve mukaddes anamız Anacık Sultan Pir'imizi İnce Mehmet öldürmüştür. Öldürülmesine dahi ikna edici bir sebep bulacaksınız. İnce Mehmet onun yaralarını sağaltan, ona sihirli yüzük, sihirli gömlek veren bir kişiyi niçin öldürsün? Halkın inanabileceği bir sebep bulacağız. Bulacağız efendim dedi Yüzbaşı Gavur Ali. Evet, buyur otur yüzbaşım, bulacağız. Yüzbaşıya yanındaki sandalyeyi gösterdi. Bundan sonra da sebep bulma üstüne oradakiler arasında bir yarış başladı. Öğleye kadar herkes bir sebep buldu. Arif Sayın Bey hiçbirisini beğenmedi. Öğle yemeğine Taşkın Halil Bey'in evine gittiler. Sebep bulma yarışı orada da sürdü. Sonunda Murtaza boyun damarları şişmiş, gözleri dışarı uğramış, buldum diye bağırdı. Söyle diye onun elini tuttu Arif Sayın Bey. Murtaza Arif Sayın Bey onun elini tutunca yöresindekilere, işte biz böyleyiz dercesine tepeden gözün ucuyla şöyle bir baktı. Anacık Sultan var ya. Var. İnce Mehmet'e bir sihirli yüzük verdi değil mi? Bir de üstünde 99.999 dua yazılı bir gömlek verdi değil mi? Verdi, biliyoruz. Şimdi beni iyi dinleyiniz muhteref Arif Sayın Bey. Anacık Sultan'ı kasabaya davet etti. O da Arif Sayın Bey'imizin davetini kabul etti. Arif Sayın Bey niçin davet etti onu? Çünkü ondan sihirli yüzüğü ve 99.999 dua yazılı gömleklerden isteyecek. Askerlerine verecekti. İşte o zaman İnce Mehmet bu kurşun geçmez jandarmalarla başa çıkamayacaktı. Ayağa kalktı, gözlerini oradakilerin üstüne teker teker gezdirdikten sonra sözünü sürdürdü. Anacık Sultan önceleri çok diretti. Fakat sonra Arif Sayın Bey'in Kırkgöz Ocağı'nın pirleriyle cephede diz dize düşmana karşı çarpıştığını duyunca yüzüğü ve gömlekleri vereceğini, İnce Mehmet'teki yüzüğün de gömleğin de sihrini iptal edeceğini söyledi. Bu da İnce Mehmet'in kulağına gidince o da geldi. Maalesef hem Anacık Sultan'ı ve hem de onu korumaya çalışan, evet efendim, şehit yüzbaşı muhterem Faruk Bey, muhterem şehit onbaşı Ali Efendi Anacık Sultan uğruna seve seve kanlarını döktüler. Arif Sayın Bey gözlerini sevinçten ışılayarak ''Bravo Murtaza Ağa'' dedi, ''Bravo senin keskin zekana, bravo arkadaş.'' Zülfü yerinden fırlayarak onu kucakladı. ''İnce Mehmet işte böyle mahvü perişan edilir. İşte böyle kendi silahıyla kalbinin ortasından vurulur. Bravo Murtaza, bravo kardeşim.'' Oradakilerin hepsi de Murtaza Ağa'yı ayağa kalkarak kutladılar. Onun için övücü sözler söylediler. Ardından Arif Sayın Bey o haber yasağı koyduğu muhabir öğretmeni çağırdı. İnce Mehmet'in bu son cinayetlerini ona dikte ettirdikten sonra ''Şimdi git bu haberi bütün gazetelere ayrı ayrı telle. Ben de gazete sahiplerine haberi iyi değerlendirsinler diye telgraf çekerim. Yakında İnce Mehmet bütün gazetelerin birinci sayfalarında yer alacaktır, hem de fotoğraflarıyla. Öğretmen boynunu büktü. Efendim dedi, yıllardır arıyorum, İnce Mehmet'in en küçük bir resmini bulamadım. Çünkü efendim o ömründe hiç fotoğraf çektirmemiş, o fotoğraf makinesini bile görmemiş, bulamadım. Onlar, o gazeteciler bulurlar diye güldü Arif Sahin Bey, ötekiler de güldüler. Hem de en uzun bıyıklısından öyle bir İnce Mehmet bulurlar ki görenin ödü patlar. Öğretmen sevinerek, evet efendim inşallah bulurlar efendim, ben telgrafları çekmeye gidiyorum. Murtaza onu kapıda yakaladı, iç cebinden büyük cüzdanını herkese göstererek çıkardı. Öğretmenin eline bir deste para sıkıştırdı. Bu da senin güzel emeğinin karşılığı dedi. Geldi Arif Sahin Bey'in yanındaki koltuğa oturdu. Ellerini dizlerinin üstüne koydu. Şimdi kolları sıvayacağız. Bu kasabadan bütün köylere şahinler uçuracak. İnce Mehmet'in Anacık Sultan'ı öldürdüğünü sebepleriyle yayacağız. Murtaza ağa, bey dedi, sen onu benim gözümden iste. İki gün içinde İnce Mehmet'in üstüne bu ovadan hem de bu dağlardan lanetler yağacak. Onun soluğu kesilecek. Ötekiler de, bu kadının İnce Mehmet tarafından öldürülmesi iyi oldu. Bundan sonra İnce Mehmet'in işi tamam. Onun Anacık Sultan'ı öldürdüğü çabuk yayılır. Yüzbaşının da, onbaşının da. Şimdi ben Ankara'ya gidince dahiliye vekilinden Kara Fırtına Miralay Azmi Bey'i isteyebilirim. Bu kış kıyamette bile Kara Fırtına İnce Mehmet üstüne yürür. Halk bizimledir. Bir de Kara Fırtına. Bir de irticai hareket sözü. İşte İnce Mehmet bir ay içinde toz. Akşam oldu, rakı sofrası kuruldu. Kara Fırtına Azmi Bey üstüne konuşulmaya başlandı. Azmi Bey bütün Türkiye için bitmez tükenmez konuydu. Onun adını duyan köylü dünyanın öte ucunda da olsa korkusundan altına ediyordu. O cumhuriyet kurulduğundan bu yana Anadolu'nun doğusunda, batısında, güneyinde, bütün yurdun üstünde kara bir fırtına gibi esmiş, bir yangın yeli gibi bu başkaldırıcı hain köylünün üstünden geçmiş, büyük atası kuyucu Murat Paşa Hazretlerine nur içinde yatsın rahmet okutmuştu. İşte bu büyük destan kahramanı, köylülerin celladı kahraman kişi yakında Toros Dağları'nın üstüne yürüyecek. Toros Dağları çakmak taşı kayaları, dik dorukları, yeri sarsan çağlayanlı suları, kartalları insanlarıyla onun önünde yerlere kadar eğilecekti. Sevinç içinde şakıyor, gülüyor, eğleniyorlardı. Murtaza öylesine sevinç içindeydi ki bir ara dayanamadı, yaman bir çifte telli döktürdü. Topal Ali önce Taşkın Halil Bey'in evine geldi, duvarın dibinde durdu. Yukarıdaki şamatayı dinledi, sonra oradan usulca ayrıldı. Dün gecekinden de daha beter bir yağmur başlamış, gökten seller boşanmıştı. Karanlık duvar gibiydi. Topal Ali el yordamıyla yürüyordu. Zorla cıcığı çıkmış jandarma komutanlığının avlu kapısını buldu. Evlerin çinkolarına hışım gibi yağan yağmur öyle bir gürültü çıkarıyordu ki top atsan kimse duyamazdı. Avlu kapısından sağa döndü, duvara tutuna tutuna nar ağaçlarını buldu. Bünyamin'in yerini şavullamıştı. Birkaç adımda onun yanına vardı, kolundan tuttu. ''Bünyamin, ben Topal Ali'yim, duydun mu?'' Bünyamin ne konuştu ne de yerinden kıpırdadı. Ali konuşmasını sürdürdü, bağırdı, çağırdı, sövdü, koluna asıldı, çekti. Sürükleyerek götürmek istedi. Bu iri, kaya gibi adamı yerinden bir parmak bile kıpırdatamadı. Omuzuna asıldı, beline sarıldı, sırtını dürttü. Bünyamin oralı bile olmuyordu. ''Bünyamin, Bünyamin, Bünyamin, ulan Bünyamin, sen artık burada kalamazsın. Yarın sabah jandarmalar seni burada görürlerse öldürürler. Seni öldürürler Bünyamin.'' Uzun uzun konuştu, bacaklarını tekmeledi, yerden kaptığı bir taşı var gücüyle sırtına indirdi. Bünyamin gene hiç aldırmadı. Orada duvar gibi, ağaç gibi duruyordu. ''Bünyamin, ne olursun Bünyamin, yiğidim Bünyamin, aslanım Bünyamin.'' Daha çok düller döktü, yalvardı, yakardı. Bünyamin hiç aldırmıyordu. Ondan ümidini kesti. Yarın sabah onu gören jandarmalar her şeyi anlayacak, daha onu görür görmez vuracaklardı. Karşıdaki ağaca sırtını dayadı. Az ilerisindeki Bünyamin'in karanlığa karışmış karartısı birkaç kere sallanır gibi oldu. Niyaz eder gibi eğildi. Dizini yere koyar gibi etti, doğruldu. Ellerini göğsüne koydu, kıyama durdu. Belki de Topal Ali'ye öyle geldi. O böyle yapınca Topal Ali'nin yüreğine tıp etti. Belki onu yerinden kıpırdatabilirdi. Bünyamin, Bünyamin, kırk göz ocağının dervişi Bünyamin. Geyikler çobanı, gece gündüz avucunda közler taşıyan mülayim Ermiş'in oğlu Bünyamin. Anacık Sultan'ın sana buyurultusunu söylüyorum. Bir taşın üstüne çıkarak Bünyamin'in koluna asılarak ağzını onun kulağına dayadı. Bünyamin, Bünyamin, sana Anacık Sultan'ın buyruğunu söylüyorum. Topal Ali'nin arkasına düş ve yürü. Ey Bünyamin, bu sana benim buyruğumdur. Sen yıl 12 ay söndürmeden avuçlarında ateş taşıyan geyikler çobanı mülayimin oğluysan, Topal Ali Nam Kimesli'nin ardına düş ve yürü, düş ve yürü, düş ve yürü. Elini uzattı, kolundan tuttu, çekti ve Bünyamin onun ardı sıra kuzu kuzu geldi. Yağmurun gürültüsü kulakları sağır edecek gibiydi. Komutanlığın avlusunu çıktılar, aşağıya, çarşıya yöneldiler. Aşağıda köprünün altına kadar inen caddeyi seller ağzına kadar doldurmuş, çağlayarak akıyordu. Hiçbir evin penceresinde de ışık yoktu. Topal Ali yularından tuttuğu bir atı götürürcesine, kolundan tuttuğu Bünyamin'i çekerek Molla Duran Efendi'nin evine götürdü. Molla Duran sabırsızlıkla onları bekliyordu. Molla Duran onların ayak seslerini duyar duymaz kapıyı açtı. O kapıyı açar açmaz onlardan önce bir yağmur dalgası içeriye doldu. ''Çabuk girin içeriye!'' Topal Ali Bünyamin'i önce içeriye itti, ardından da kendisi girdi. ''Ne oldu, beni korkuttun Ali?'' Ali elinde bir gemici fener tutan Molla Duran'a Bünyamin'i gösterdi. ''Görüyorsun işte, orada köşede donmuş kalmıştı, zor kopardım Bünyamin'i.'' Bünyamin sağ elinde sıkı sıkıya kanlı gibi duran iki ağızlı, gümüş saplı, uzun bir Çerkes hançeri tutuyordu. Hançeri tutan elinin parmak aralarına kan dolmuştu. Kanı o kadar yağan yağmur bile yıkayıp götürememişti. Yukarı odaya çıktılar. Ocakta üst üste atılmış kuru kütükler uzun yalımları savurarak yanıyorlardı. Bünyamin ortada dikildi kaldı. Molla Duran Topal Ali onun yöresine dönerek her bir yanına baktılar. Bünyamin tepeden tırnağa kan içinde kalmıştı. ''Molla Duran, soy şunu Ali!'' dedi. Ali ortada dikilmiş kalmış adamın ilkin elindeki kamasını almak istedi. Uğraştı, uğraştı, kamayı onun elinden koparamadı. Molla Duran da gelip güçlü elleriyle ona yardım etti. Kamanın sapına yapışmış eline ne yaptılar, ettilerse bir türlü açamadılar. Kan ter içinde kalıncaya kadar çabaladılar. Bünyamin'in bir parmağını bile yerinden oynatamadılar. Bir iyice yorulan Topal Ali köşeye çekildi. Ocağın yalımlarına elini tuttu. Sırtından dumanlar tütüyordu. ''Hele ben soyunayım da cıcığım çıktı.'' diyerek odadan ayrıldı. Odaya geri geldiğinde bacağına şayak bir şalvar çekmiş, ayaklarına kırmızı postal giymiş, sırtına da yepyeni sırmalı bir Maraş havası geçirmişti. Gülümseyerek ortada öyle dimdik kala kalmış Bünyamin'in yanına geldi. ''Ey derviş Bünyamin!'' diye bağırdı. ''Anacık sultanın buyruğu olarak sana sesleniyorum. Elindeki hançeri karşındaki Topal Ali'ye ver. Ondan sonra da önce ayakkabılarını, sonra şalvarını, abanı çıkar. Ey Bünyamin!'' Bünyamin usulcana elindeki kamayı boyun bükerek saygıyla Topal Ali'ye uzattı. Arkasından da yere oturdu, postallarını çözdü çıkardı. Postallara su geçmemiş, ayakları kuruydu. ''Ya Bünyamin, anacık sultanın buyruğunu söylüyorum sana. Bak bakalım şalvarından yağmur geçmiş mi?'' Bünyamin şalvarını elleriyle yokladıktan sonra ''Geçmemiş'' dedi duyulur duyulmaz bir sesle. ''Abana bak!'' Bünyamin onu da yokladı. ''Geçmemiş.'' ''Peki öyleyse, ocağın başına gel.'' Bünyamin ta tavana değen uzun gövdesiyle ayağa kalktı. Geldi ocağın önüne oturdu, başını eğdi, öyle kala kaldı. Biraz sonra büyük bir tepside tüten, ağır bir sarımsak kokusuna karışmış, nane kokusuyla kokan bir tas tarhana çorbası, gene tüten bir sahan bulgur pilavıyla etli patates getirdiler. Molla Duran Efendi, ''Buyur derviş Bünyamin'' dedi, ''kim bilir kaç gündür açsın.'' ''Oho!'' dedi Topal Ali. ''O bu kasabaya geldiği günden beri avlunun köşesine, nar ağaçlarının ardına, incirlerin altına gitti. Orada kıpırdamadan durdu. Onu orada kimse de görmedi. Belki gördüler de görmediler. Hani var ya, herkes gözün önündeki bir şeyi her an görür de hiç görmez.'' ''Öyle olur.'' dedi Molla Duran. ''Buyur derviş Bünyamin, önündeki yemeğe buyur.'' Derviş Bünyamin sanki getirilip yanına konmuş yemeği görmüyordu. ''Derviş Bünyamin, yemek soğuyor.'' Bir Molla Duran konuşuyor, bir Topal Ali konuşuyor. Bünyamin onları duymuyordu bile. Topal Ali sonunda gene eski usulüne başvurdu. ''Ey derviş Bünyamin!'' dedi. ''Kırk göz ocağının anacık sultanın buyruğudur. Şimdi sağına dönecek, yanındaki tepside duran tarhana çorbasını içecek, arkasından bulgur pilavını, patates yemeğini, onun ardından da petekli balı yiyeceksin. Ama çok yavaş yiyeceksin. Anacık sultanın buyruğu böyle.'' Ocağın başına bağdaş kurmuş oturmuş Bünyamin ayağa kalkmadan ellerini yere koyup bastırarak bir değirmen taşı gibi tepsiye döndü. Kaşığı eline alır almaz çorbaya saldırdı. Bir anda çorbayı süpürdü bitirdi. Bulgur pilavıyla patates o kadar bile sürmedi. Sıra bala gelince Topal Ali ona ''Dur'' dedi, ''şimdi tarhana gelecek, sen çok açsın.'' Bünyamin sabırla bekledi. Tarhana çorbası ardından da etli patatesle bulgur geldi. Bünyamin'in eli makine gibi işliyordu. Gelen yemekler de kısa bir sürede bitti. Bundan sonra yemekler geldi, boş sahanlar gitti. Topal Ali bal çanağını onun önüne sürmeseydi, Bünyamin belki de sabaha kadar önüne ne getirilse yiyecekti. Balı usul usul ekmeğini büyük lokmalar yaparak, içine kaşık kaşık balı doldurarak yedi. ''Dur ya Bünyamin!'' Bünyamin, Çok şükür Allah'ın verdiğine de vereceğine de diye dua okudu, ağzı kıpır kıpır etti. Gözleri büyüdü, bir uykudan hemen uyanmışlığın şaşkınlığıyla yöresine gözlerini kirpiştirerek bakındı. Bir an gülümser gibi oldu, ardından da kaşları çatıldı, yüz çizgileri gerildi. Bedeni ürperdi, azgınlaştı, sırtı kabardı, topal Ali'nin ellerine sarıldı. ''Ali ağam, kamam nerede?'' Ali kamayı ona uzattı, ''Al burada.'' Bünyamin kamayı aldı, kınına soktu, yüzü ışıdı, açıldı, gülümsedi. ''Sağ ol Ali ağam.'' ''Sen de sağ ol Bünyamin.'' Bünyamin onun gözlerinin içine gözlerini dikti kaldı. Ali gözlerini nereye kaçırırsa kaçırsın, Bünyamin'in gözleri onun gözlerinin içindeydi. ''Anacık Sultan'ı döve döve öldürdüler.'' dedi sonunda. Sesi, gözleri, yüzü bir ölüm kederine büründü. ''O nerede şimdi?'' Bir şeyler daha söyleyecekti, sesi çıkmadı, boğazında kısıldı kaldı. ''Camide.'' dedi topal Ali. Onun bu sözler ağzından çıkar çıkmaz Bünyamin ayağa fırladı. Kapıya kadar vardı. Topal Ali, ''Dur ey Bünyamin!'' diye bağırdı arkasından. Bünyamin olduğu yerde durdu kaldı. ''Ya Bünyamin, biraz bekleyelim, ben de seninle birlikte geleceğim.''
Ayrım sonu.